duaların kabul edilmesi veya edilmemesi, o aslında bizim vazifemiz değil. Biz kuluz. Cenab-ı Hak bizi, hikmetimizi, maslahatımızı, faydamızı bizden evet. daha iyi bildiği için evet. ister kabul eder, bunda bir hikmet, fayda vardır. Hayır vardır. İster kabul etmez, bunda da ayrı bir boyut, ayrı bir hikmet, ayrı bir fayda vardır. Bunları biraz daha böyle inceleyebilir miyiz?
Evet, tamam. Yani müşahhas misaller, örnekler evet. değil mi? İzahlar. Yine Risale-i Nur'dan arzu ederseniz buna cevap vermeye çalışalım.
Evet.
Üstadımız yine mektubatta, 24. mektupta hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder. Ya Rabbi beni bakan yap der, beni vali yap der, beni kaymakam yap der, beni zengin yap der mesela.
Evet.
Ya da benim bu hastalığımı iyileştir der mesela. Duası ahiretçe kabul olunur. Allah onu maneviyat aleminin sultanı yapıyor. Maddiyat aleminin sultanı olmadı ama mesela.
Manevi makamlarda rütbeler mesela, bahşediyor.
Dünyevi saadet için dua etti ama haris bir kul. Ona zarar vereceğini, ahiretten, Allah'tan, ibadetten, zikirden belki uzaklaştıracağını Cenab-ı Hak en iyi biliyor. Cenab-ı Hak evet. kulunu bilmez mi? Haşa. Hı hı. Cenab-ı Hak onun manevi saadetine, ahiret saadetine yol açıyor yani. Dünyevi saadeti vermiyor.
Evet.
O zat ne yapıyor? Bakıyor ki dünya ona gülmedi. O da dünyaya sırtını dönüp ahirete yönelmeye başlıyor. Oldu mu? Yani aslında biz duayı yaparken yani ya Rabbi benim için en hayırlısı neyse sen bana o nasip et manasında dua ediyoruz. Etmemiz lazım ya da.
Evet.
Ama ben kul olarak bunu kendime iyi görüyorum. Ama yine sana bırakıyorum diyor. Bu zaten haddi zatında bir ibadettir. Duası ahiret için kabul olunur. Duası reddedildi denilmez. Belki daha enfa, daha faydalı bir surette kabul edildiği denilir. Değil mi?
Tabii canım.
Şimdi buraya bakalım. Bir insanın birkaç senelik dünya hayatında mesut olması mı? Ebedi bir hayatta mesut olması mı? Birkaç senelik dünya hayatında saltanat sahibi olması mı? Ebedi hayatta yüksek mertebelerde manevi bir saltanat sahibi olması mı? Aslında akıl, kalp, vicdan elbette ahiret diyor. Ebedi hayat diyor değil mi?
Nefis.
Nefis ve heva bu dünyayı iş yapıyor. Dolayısıyla biz burada devamlı Cenab-ı Hakk'ın kalbimizin ve vicdanımızın derinliğinde bulan şeyi verdiğini de vermek istediğini de irade ettiğini de bilmemiz lazım. Ama eğer bir dua edilmemişse bize, eğer sadaka gibi şeylerle kendimizi muhafaza etmek için Cenab-ı Hakk'ın da bir şey vermemişsek, bazen dünya saati için yaptığımız dualar ki oluyor dünyaya baktığımız vakit, hali aleme, Allah onları kabul ediyor. Görünüşte Allah duamızı kabul etti. Fakat hakikatta sıkıntılara da düçar olacağımızı da bilmemiz lazım. Yani. Ali İmran diyoruz ya, ikinci büyük sure.
Evet.
İmran ailesi. İmran, Hazreti Meryem Validemizin babasıdır. Bazı tefsirlerde Hazreti Musa Aleyhisselam babası da İmran olarak geçiyor ise de, ona atfedenler var ise de, fakat genel manada Ali İmran, Hazreti Meryem'in ailesi olarak geçer. Genel budur yani.
Hı
hı. Şimdi burada annesi Hazreti Hanne validemiz. Çok saliha bir kadınmış. Çok böyle ehli kalp bir kadınmış. Devamlı da dua edermiş. Hatta İmran'ın peygamber olup olmadığı da çok tartışılıyor. İmran'ın.
Evet.
Ama genel manada veli olduğu kabul ediliyor. Hazreti Hanne dua edermiş. Ya Rabbi bana bir erkek evlat ver. Ben bunu Süleyman Mescidine vakfedeceğim.
Evet.
Fakat kendisi çocuk yapacak durumda da değil. Kısırmış. Sonra Cenab-ı Hak rahmetiyle duasını kabul ediyor. Demek ki çok böyle yanık bir sesle, halis bir lisanla, lisanı istidatla, ihtiyacı fıtri lisanla dua etmiş. Bu annemiz hamile kalınca diyor ki Allah benim duamı kabul etti. Belli ki doğacak çocuk erkektir. Sonra doğum vaktinde bakıyor ki kız. Ya diyor ben diyor ne bekliyordum ne geldi manasında. Böyle içerliyor biraz yani. Leyse zekeru kel unse. Ayette de geçiyor onun ifadesi. Belli bir zaman sonra Hazreti Meryem Validemizin Zekeriya Aleyhisselam vasıtasıyla Süleyman Mescidine kabul edilmesi. Oysa kızlar oraya vakfedilemiyor. Böyle bir kaide yok. Erkekler gidebiliyor. Olunca çok seviniyor. Ama onun ahirde, ahiri hayatında o kazandığı yüksek mertebeyi, herkesin ona teveccühünü ve dört büyük peygamberden birisinin annesi olma keyfiyetini göremiyor o hanım annemiz. Hazreti Hanne. Vefat ediyor, gidiyor. Daha sonra ona sorulsa ki böyle bir Meryem mi yoksa 100.000 çocuk mu? Şu anda sorulsa Hazreti Meryem Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek hanımmış yani. Ve çok farklı bir ahlak, fazilet üzerine yaratıldığında ayet ifade ediyor. Bu kadın mı? Meryem mi? Yoksa 100.000 tane erkek çocuk mu? Herhalde vereceği cevap bellidir değil mi?
Evet. Ha,
işte burada üstadımız bunu işliyor. Üstadımızın verdiği misaller böyle hayali misaller ya da işte tasavvuri misaller değil. Ha, böyle bir şey tasavvur etsek değil. Hayattan alınmış, yaşanmış. Üstadımız mesela çoğu kez güneşten misal veriyor. Ha, güneş bizzat gördüğümüz, bizzat istifade ettiğimiz ve yaptığı faaliyetleri üstadımız orada misal olarak veriyor. Dolayısıyla hakikati başka bir hakikate örnek olarak getiriyor. Burada yaşamış bir hakikati, hayal değil bu. Yine bir meselenin hakikatına örnek olarak, misal olarak getiriyor. Mesela birisi kendine bir erkek evlat ister. Çok güzel bir misal yakalamış. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladı veriyor. Duası kabul olmadı denilmez. Daha evla bir surette, daha seviyeli, daha kaliteli bir surette kabul edildi denilir. Bir tane daha bir okuyalım lemalardan. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. Ben dua ediyorum ya Rabbi bana şu makamı ver diye, nasip et diye.
Evet.
Ama olmadı. Halık-ı Hakim, bak Halık-ı Hakim, hikmetli olan, Halık olan Allah daha iyi biliyor. Menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirir, öyle kabul eder.
Elhamdülillah.
Lemalar.
Yaratan mahlukunu yarattığı insanı bilir de,
ya,
onun için faydalı mı, zararlı mı istediği onu da bilir. Ya. Zaten sonsuz hikmet sahibi.
Allah.
Sonsuz hayır sahibi. Dolayısıyla bizim hevamızla, nefsimizin arzularıyla, hissiyatımızla istediğimiz şeyin bize zarar olduğunu bildiği için vermez. Dualarımızı dünya için kabul etmez, ahiret için kabul eder. Daha güzel bir surette kabul eder. Yani örneğin adam mesela işte tıp fakültesine gitmek istiyor. Cenab-ı Hak tıp fakültesini nasip etmiyor. Diyelim ki işte mühendislik fakültesine gidiyor. Tıp fakültesine gitse belki bir darwinist olacaktı.
Mesela.
Öyle diyorlar işte birkaç tane üniversite ismini saymayayım ben onları. Oraya giden diyor çok dindar da olsa dinsiz oluyor, evrimci oluyor diyorlar mesela. Adam belki o üniversitede doktor olmadı ama işte veya mühendis de olamadı canım. Mesela elektrik teknisyeni oldu, 2 seneliği ancak kazanabildi ama imanını muhafaza etti.
Elhamdülillah.
Hangisi daha hayırlı? Ordinarius profesör olup dinsiz olmak mı?
Evet.
Yoksa bir fabrikada elektrikçi olarak bir nevi işçiden çok az yüksek mertebede imanlı bir şekilde olmak mı daha iyi?
Burada şöyle bir sual var abi.
Evet.
Sualları hep siz sormayın, biz de biraz soralım. Diyorlar ki peki birilerini Allah muhafaza etti.
Evet.
O üniversiteye göndermedi. O tıp fakültesine göndermedi. Oraya gitseydi muhtemelen darwinist olacaktı, ateist olacaktı. Peki oraya giden yığınca insan var. Niye bunun duasını kabul etmedi de bunların duasını kabul etti?
Hmm.
Ve onlar için de şer oldu. Böyle bir soru da var. Ayrıca ben şöyle anlıyorum da. Malumunuz insanların aldığı dualar, yaptığı hayır işler ve ameller, verdiği sadakalar, Allah'ın razı olduğu şekildeki fiiller bizim önümüze çıkacak musibetlerin dafiyasıdır. Biz bunu sadece maddi bir musibet olarak zannediyoruz. Oysa asıl musibet ve muzdur musibet dine gelen musibettir.
Evet.
Bazen siz birisine bir iyilik yaparsınız. Bazen siz birisine bir hayır işlersiniz. Bazen siz herhangi bir mescide, medreseye, camiye neyse hizmete bir faydanız dokunur. O bir makbul sadakadır. Bu sizi ve sevdiklerinizi, dua ettiğiniz insanları muhafaza etmek için bir kalkan hükmüne geçiyor.
Hmm.
Dolayısıyla mesela sizin yaptığınız bir iyilik, sizin çocuğunuz böyle bir yere gidecek özellikte olduğu halde, talebi de belki de şiddetli olduğu halde, istediği halde, dua ettiği halde Allah'ın onun o duasını farklı bir surette kabul etmesine vesile oluyor. Onun için sadaka belayı def eder hadisi bu manada değerlendirilirse güzel bir cevaba ulaşmış oluruz. Yoksa aynı o fakülteye giden ve ehli imanın evladı hükmünde olan çok kişi gidiyor ve imanlı çoğu kişi kaybediyor. Peki neden birisi dua ettiği halde onu Cenab-ı Hak oraya göndermedi de başka bir fakülteye, kendisini muhafazacak bir fakülteye ya da bir teknikerliğe gönderdi ya da hiç okutmadı, işçi yaptı, herhangi bir bakkal yaptı mesela. Niye bunu bu manada Allah muhafaza etti diyoruz da sadece bunun açısından düşünüyoruz. Peki onu niye oraya gönderdi? Onun için yapılan dualar onun o musibetine mani olacak kadar değil. Onun verdiği sadakalar onun o musibete düçar olmasına mani olamamış. Olamayacak kadar az. Ya da hiç yapılmamış.
Evet, bir de önce şunu kabul etmek lazım ki Allah kanunlarla veya kaidelerle işte ben şunu yaparsam o da böyle muamele etmek zorundadır gibi şeylerle kayıtlanamaz.
Çok güzel.
Cenab-ı Hak iradesi, hikmeti nasıl iktiza ederse o şekilde muamele eder. Bir de şimdi neticenin durumuna, keyfiyetine göre o işin hayır mı, şer mi olduğunu anlıyoruz. Şimdi mesela ehl-i imanın evladı oraya gidip de mesela hakaik-i imani ve Kur'an'ın tebliğinde de çalışabilir yani. Yani illa ki imanını kaybetmek, illa ki dinsiz olmak zorunda değil.
Evet.
Dolayısıyla kişiye göre oradaki konum hayır mı, şer mi olduğu kişinin kendi cüz'i mübaşeretine göre, kendi iradesinin, tercihinin istikametine göre değişiyor.
Allah razı olsun.
Yani bazen bakıyorsunuz ki Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında yetişiyor. Bazen bakıyorsunuz ki Hazreti Nuh'un hanımı bir peygamberin çatısı altında. Hatta aynı yatakta yatıyor ama dinsiz olabilir. Bazen bakıyorsunuz Hazreti Asiye Firavun'un eşi ama o imanını kurtarıyor. Dolayısıyla her halükarda Cenab-ı Hak çeşitli vesilelerle bizi imtihan ediyor. İşte yine neticenin hayır olması için dediğiniz gibi hem sadaka, hem dua, hem külli manada Cenab-ı Hakk'a iltica etmek lazım.
Allah razı olsun.